Ayrım 2. Türkleri Anlama Kılavuzu. Zeki Kayağan Coşkun. Sayfa 27. Okul ve Türkler. İlkokuldan üniversiteye anı biriktirme kurumlarıdır benim için okullar. Böylesine gayri resmi bir durumu varken TC vurgusuyla başlar tüm okul tabelaları. Liseye kadar siyah zemin üzerine sarı iri harflerle yazılır okul adları. Üniversitelerde ise çeşitlilik ve çok seslilik adına rengarenktir tabelalar, okul logoları. Ve nedense en sevimli okul anıları ilkokul ile lise arasındaki zaman dilimindedir. Ortaokul şöyle böyle keyiflidir. Ama en nefisi ilkokul ve lisedir. Ortaokul ve üniversiteden çok az isim hatıra kalırken yıllar sonrasına ilkokul ve lisede yaşanılanlar daha dün gibi gelir. Her Türkçe öğretmeninin görevi sınırsız düşünme gücünü kullanmayı, kelimelerin arasında kaybolmayı öğretmekken çocuklara onlar ne yaptılar, ne yapıyorlar hala. Kompozisyon sınavlarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine, kağıdın temizliğine, sağdan soldan 3 santim, yukarıdan aşağıdan 4 santim boşluk var mı? Buna baktılar. Not bu tuhaflığa göre verildi. Bu uygulamaya devam ediyorlar. Yönetmelik saçmalığını bahane göstererek. Biri farklı olamaz mıydı Türkçe öğretmenlerimin? Ben yazıyordum. Disiplinsiz şekilde yazıyordum. Düz başlıyordum yazıya ama çizgisi sınav kağıdında kaydıkça kayıyordu kelimelerim. Soldan sağa aşağı doğruydu cümlelerim. Dümdüz yazamadım ben. Ama yazdım. Yazarken terledi elim. Beğenmedim, sildim yazdıklarımı. Elimin teri, silgimin biriktirdiği kurşun kalem karası kirletti kağıdı. Onlarca puanımı kırdılar sadece bu yüzden. Belki okumadılar bile yazdıklarımı. Ya diğerleri? Matematik, fizik, geometri, coğrafya, tarih, biyoloji öğretmenleri. Hangi dersleri daha öğrenilir hale getirmek için çabaladı? Yönetmeliklerdi bizi yöneten, bizi eğiten. Hepsi birbirine benziyordu. Hepsinin geçim sıkıntısı gibi ortak bir çaresizliği vardı. Ama hatırlıyorum, ilkokul öğretmenim de geçim sıkıntısı çekiyordu. Simsiyah tahtada tebeşirler küçülene kadar nasırlaşmış ellerinde anlatırdı hep. Kolunu her kaldırdığında koltuk altındaki söküğü görürdüm. O sökük dikilirdi, ceket rengine uygun olmayan ipliklerle. Yani kahverengi bir ceketin koltuk altında belki görünmez yeşil iplik ama ben görürdüm. Görürdüm İbrahim Çelik öğretmenimin kendini hakçasına işine kattığını. Derste değildi ki her şey. Okul kooperatifinde, üniversitelerde bile öğretilemeyen ticari bilgiyi ve ahlakı öğretti bize. Biz sattığımız simit, gazoz ve çikolatalarla okulumuzun ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Çöp kovamızı bile değiştirirken biz seçiyorduk rengini, cinsini. O kova bizim oluyordu. Kimse de o kovaya zarar veremiyordu. Tekme atmıyordu. Eczacı dolabımızı yine kendi kazandığımız paralarla almıştık. Öyle ölümsüz ki benim için İbrahim öğretmen. Onunla geçen en küçük zaman bile dimağımda. O bunu bilerek yaptı. Hiç eğitmediyse bu şekilde 3000 çocuk eğitti. Bu 3000 çocuğun beyninde, hatırasında, kalbinde o. Ama kaç İbrahim öğretmen var? 5, 10, 20 sanmam. Her okulda İbrahim öğretmen gibilere rastlamak zor belki. Lakin 3 aşağı 5 yukarı her okula aynı şekilde öğretmen öğrenci olunuyor. Aynı şeyler yaşanıyor. Pazartesi ve cuma günleri yapılan bayrak törenleri mesela. Okul müdürlerinin terör estirme yeridir. Ortalama 10 basamaklı merdivenin tepesi. Oğlum, arkadaki, konuşmayı kes. Kızım, kızım, çantanı indir omzundan. Bak hala konuşuyor. Sırayı bozma. Kime diyorum evladım? Rahat, hazır ol, dikkat. İstiklal Marşı. Varsa müzik öğretmeni, yoksa okul müdürü ellerini aşağı yukarı sallayarak İstiklal Marşı'nı okul nüfusuna söyletir. İstiklal Marşı'na başlamadan önce de müdür bey, eğitime katkı paylarının belirtilen tarihe kadar getirilmesini, kütüphaneden alınan kitapların iade edilmesini, kılık kıyafet kurallarına uymayan öğrencilerin okula alınmayacağını ve daha birçok şeyi söyler. Pazartesi sabahı ve cuma okul çıkışı gerçekleşen bir alışkanlık olur bu yönetmelik dahilinde. Müdürün bağırmaları, berbat ses ve mikrofon düzeninden okul dışındaki evlerden, dükkanlardan bile duyulur. Madde 8. Pazartesi sabahı ve cuma okul çıkışı bayrak töreni öncesinde okul müdürü, "Evladım konuşmayı kes, arkadaki oğlum önüne dön, öndeki arkana dön, sırayı bozma, bak hala konuşuyor, kime diyorum?" vesaire bağırışlarıyla müdür olduğunu hisseder, hissettirir. Okulu neşeli hale getiren öğrencilerdir ve her fırsatta eğlenmesini bilirler. Önündeki arkadaşı sözlüye kalktığında sıranın altından ayağını sokup sözlü bittiğinde arkadaşın ayağının üstüne oturmasıyla ha ha hi hi kikirik diye gülüp eğlenen öğrenci değildir de kimdir? Sözlüye kalkan yavrucak da sözlü bitti diye rahatladığına mı sevinsin? Kıçına aldığı darbeye mi şaşırsın? Bir tuhaf olur öylece. Botun ayakkabının üstüne oturur oturmaz zıplayanlar reflekslerini iyi kullananlardır. Ayağını uzatmaktan çekinen haylaz öğrencilerin bazıları ise arkadaşı oturmadan önce kıçın altına denk gelecek şekilde kalem, kalem kutusu, silgi vesaire yerleştirmekten çekinmezler. Burada önemli olan nesneyi dik koymamaktır. Madde 9. Sınıfta sözlü için ayağa kalkan öğrenci yerine oturmadan önce dikkat etmelidir. Arkada oturan öğrenci sözlüye kalkan öğrencinin oturağına ayağını uzatabilir. Sıra üzerine kalem, kalem kutusu, silgi koyabilir. Dikkat edilmediği takdirde ilgili öğrencinin kalçasında acı hissetmesi mümkündür. Yazılı ve sözlü denilen, öğretilenlerin sorgulandığı sınavlar öğrencilerin keyfinin kaçtığı anlardır. Fakat bir şekilde her öğrenci her dersini verir ve sınıfını geçer. Kopya, sınıf geçmede başvurulan en sağlam sahtekarlıktır. Sıra, sınıf tahtası, gömlek kolu kopyanın yazıldığı bildik yerlerdir. Öğretmenler de bir dönem öğrenciyken kopya çektiklerinden bu değişmez kopya çekim merkezlerini iyi bilirler. Hatta bazı öğretmenler sıra arkadaşlarının kopya çekeceği ihtimali üzerinde durup sıraları öğrenci çantalarıyla ülke sınırı gibi ikiye bölerler. Ama çantanın ayırdığı aralıktan da pekala kopya çekilebilmektedir. Öğretmenlerinki şekilcilikten başka bir şey değildir. Tamam, belki Türkiye'den bağırınca İran'da duyulmuyor ama bir çantanın ayırdığı iki öğrenci fısıldaya fısıldaya konuşsa da çok rahat duyuluyor. Ve gümrük gibi bir ara geçişe gerek kalmadan sıra altından kopya kağıtları dolaşabiliyor. Madde 10. Sınav başlamadan önce sıra üzerine koyulan çantalarla öğrencilerin iki komşu ülke gibi etkileyici bir sınırla ayrılmaları, öğretmenin öğrenciler kopya çekmesin diye aldığı bir önlemdir. Öğretmenler öğrencilerine olan güvenlerini o kadar kaybetmiştir ki sınav kağıtları A, B, C diye gruplara ayrılır. Bazı öğretmenler durumu abartıp A'dan M'ye kadar bile grup yapabilir. Birbirimize güvenmeye bence okul sıralarında başlamalıyız. Herkes aynı grup olsa fena mı olur? Sınav kağıtları dağıtılırken sınıftan birisi "Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?" demezse olmaz. Ve hemen her öğretmen her sınavda bu soruya "Evet" yanıtını verir. Ama aynı soru yine de sorulur. Çok iyi bilinmelidir ki bu suali dile getiren öğrenci sınavdan asla iyi not alamayacak öğrencidir. Kopya çekme ihtimali yüksektir. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz sorusunu soran öğrenci, öğretmen haftaya sınav yapacağını duyurduğunda "Kaçıncı sayfaya kadar sorumluyuz hocam?" demekten çekinmeyen ve yine sınava çalışmayan öğrencidir. Madde 11. Sınav kağıtları dağıtılırken sınıf içerisinde yer alan öğrencilerden biri "Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?" sorusunu mutlaka sorar. Ve bu soruya öğretmenler "Evet" yanıtını vermekten çekinmezler. Çok iyi bilinmelidir ki bu soruyu soran öğrenci sınavdan asla iyi not alamayacak öğrencidir. Kopya çekme ihtimali yüksektir. Dikkat! Sınav anının en sevimsiz durumlarından biri de öğretmenin kabul görmüş oturma düzenini bozup öğrencileri karışık oturtmasıdır. Tüm öğrenciler tahta önüne dizilir ve öğretmen sen şuraya, sen buraya diyerek sınavın zorlu geçeceğinin sinyalini verir. Hatta öğrencilerden biri öğretmen masasına oturtulur ki o kişiye tüm sınıf acıyarak bakar. Gerçekten de o öğrenciye yazıktır, tühtür. Sınav sırasında rahat kopya çekebilmek için öğretmenin oyalanması gerekir. En bildik yöntem sınav kağıdının okunmadığını ileri sürerek parmak kaldırıp öğretmen söz verdiğinde de "Hocam, ikinci soruda ne yazıyor, okuyamadım." demektir. Ketum öğretmenler bu durumdan kurtulmak için "Ne yazıyorsa odur, anladığın kadarını cevapla." der. Cidden anlaşılmıyorsa da yazılan yapacak bir şey yoktur. Aslında vardır. Anladığın kadarını cevaplamak. Madde 12. Sınav anında kolay kopya çekmenin en iyi yolu öğretmeni oyalamaktır. En çok kullanılan yöntem "Hocam, falanca soruda ne yazıyor, okuyamadım." veya "Hocam, filanca soru silik çıkmış, anlayamadım, bakar mısınız?" demektir. Bu uyanıklığın farkında olan ve kendine toz kondurmayan öğretmenler soruyu şöyle savuştururlar. "Ne yazıyorsa odur, anladığın kadarını cevapla." Ortaokul ve lisede sınavdan alınan notları destekleyici iki not bulunmaktadır. Birisi kanaat notu, öbürü dönem ödevi notu. Kanaat notu, kimi öğrencilerin koridorlarda öğretmenlerin peşinden koşup olurununa getirdikleri an. "Hocam, kanaat kullanacak mısınız? Takdir alacağım da." diyerek yalvar yakar edinmeye çalıştıkları nottur. Öğretmenin insafına kalmıştır. Dönem ödevi notu ise meydanla Rus, Ana Britannica gibi ansiklopedilerdeki bilgileri mümkün mertebe güzel bir el yazısıyla kağıda olduğu gibi aktardıktan sonra fiyakalı bir kapak yapıp dersin öğretmenine teslim ettikten sonra alınan nottur. Aslında öğretmenin not vermeye bahane aramasının not defterine resmi olarak aktarılmış halidir her ikisi de. Dönem ödevi denilen olay sinir bozucudur. Özenle yazmayı gerektirir. Yazılır, yazılır. Mürekkep akar, kola damlar, yemek dökülür. Oturulup tekrar yazılması icap eder. Üstelik çizgisiz kağıt üzerine yazılması şart olduğundan altına üzerinden tükenmez kalemle kalınca geçilmiş çizgili kağıt da konur ki aman bir kayma, yamulma olmasın. Dönem ödevinin kapak kısmı vardır ki ayrı bir sanat ruhu gerektirir. Keçeli kalemlerle renk renk süslenir, delgeçle delik açıp kırmızı kurdele geçirerek çeyizlik kız bohçası görünümünde dönem ödevini teslim edenler bile çıkar. Ve dönem ödevi kapağında adı, soyadı, sınıf, ders, konu, yararlanılan kaynaklar, dersin öğretmeni iki nokta üst üste veya alt alta koyularak izah edilir. Öğretmenine daha da şirin görünmek isteyenler dersin öğretmeni bilgisini ortalara ya da en alta değil en üste yazarlar. Yararlanılan kaynaklar yazıp iki nokta üst üsteyi çaktıktan sonra ne kadar çok kaynak uydurulursa o kadar göze girileceği düşünülür. Hatta bir dönem ödevinde ben o kadar çok yararlanılan kaynak yazmıştım ki bir de yetinmeyip Deep Fascicles diye bir ansiklopedi ismi bile uydurmuştum. İşte o an anlamıştım. Hiçbir öğretmen dönem ödeviyle falan ilgilenmiyordu. Ve tüm dönem ödevlerimde Deep Fascicles'ten istifade etmiştim. Bir süre sonra sınıftan birkaç kişinin benim uydurduğum bu ansiklopedi ismini kaynak olarak yazmaya başladığını gördüm. Deep Fascicles'ten yararlananların sayısı her dönem ödevi mevsiminde daha da artıyordu. Ben de bunun keyfini sürüyordum. Madde 13. Öğretmenin not vermeye bahane aramasının not defterine resmi olarak aktarılmış haline kanaat notu ve dönem ödevi notu denir. Dönem ödevi hazırlamak, ansiklopedideki bilgileri düzgün bir şekilde kağıda olduğu gibi geçirmekten başka bir şey değildir. Müzik, resim, felsefe, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğrencilerin çokça sevdiği derslerdir. Çünkü rahat geçer. Bu dersleri öğretmenden başka ciddiye alan olmaz. Zaten öğrenciler rahatlasın diye müfredatta yer verilmiştir kanımca. Beden eğitimi öğretmeni bedenci diye tanımlanır öğrenciler arasında ve garip bir meraktır. Sizin bedene kim giriyor? Bedene nüfuz eden öğretmen gibi gelse de ilk başta, sonrasında kanıksanır bu. Beden eğitimi dersinin en güzel yanı sıkıcı üniformadan kurtulup haftada 2 saat de olsa okul içinde eşofmanla gezmekken, en berbat yanı ise terli terli eşofmanı çıkarıp pencere kulplarına asılmış, radyatör üzerine emanet edilmiş üniformayı tekrar giymektir. Aynı şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren öğretmene de dinci denir. Ve bu derse giren öğretmenlerin hepsi bıyıklıdır. Madde 14. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren öğretmenlerin hepsi bıyıklıdır. Müzik dersinde ise ya flüt çalınır ya da org. Flüt gibi küçük bir enstrümanı okula getirmek dururken koskocaman orgu tercih edip sırtlayarak okula gelenler vardır ki onlar da bilmektedir aslında Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu olamayacaklarını. Ama niyedir bu çile, niyedir bu hırs hala bilmem. Müzik kitapları da çok şendir. Mesela Kirazlı Ev ise şarkının adı, notaların hemen üstünde ya da yan sayfada Kirazlı Ev resmi bulunur. Daha da bir anlayalım diye sanırım. Kirazlı Ev deyip şarkının adına Muşmulalı ev çizsen ben yine itiraz etmeyeceğim ki. Bana ne? Ev mi? Ev. Hatta eve de hacet yok ki. Ya şarkının adı Düşlerim ve Yalnızlık olsa? O zaman ne çizeceklerdi merak ediyorum. Resim dersinde de kalem tutan ele, bir sepet meyveye, sandalyenin üzerindeki masa örtüsüne bakıp ışığı, gölgeyi de hesaba katarak çizerdik. Kuvvetle muhtemel devam ediyor bu, ne gereği varsa. Ve öğrencilerden birinin göreviydi sepeti ve meyveleri getirmek sınıfa. Saatlerce bak bak ve çiz leziz meyveleri. Sonrası? Sonrasında ne oldu o meyvelere? Getiren kişi geri mi götürdü? Sınıfta yendi mi? Anımsamıyorum. Okulun tadını çıkarmak lazım. Ben tadını çıkarırken harçlığımı da çıkarıyordum. Okulda fotoğrafçılık yapardım. Hem de ilkokulda. Okul hatırası diye bol bol fotoğraf çektirirlerdi bana. Ben okul çıkışında makarayı en yakın fotoğrafçıya götürür, ertesi gün okula giderken fotoğrafları alır, sahiplerine para karşılığında verirdim. Bundandır ki düğün fotoğrafçılarının sahiplerine teslim edemediği, satamadığı fotoğraflardan dolayı nasıl içlerin yandığını iyi bilirim. İşlerim gayet iyiydi. Günde 2.36'lık film bitirmeye başlamıştım. Fotoğrafçı şaşırdı bu duruma. Sonra okula adam soktu. O çekmeye başladı. Hem de benim çektiğimden çok çok daha ucuza. Ben rekabet edemedim. Zira civardaki tek fotoğrafçı oydu. Ben de gidip ona tab ettirecektim. Okulda fotoğraf çektirmenin anlamı kalmadı arkadaşlarım için. Bana şöyle çek, böyle çek diyebiliyorlardı. Ama fotoğrafçıyla o kadar rahat değillerdi. Neticede fotoğrafçı bir hafta sonra bıraktı okulu. Ben bir daha çekmedim. Hem fotoğrafçı kaybetti, hem ben. Bir sokağa köfte satan bir dükkan açıldığında işleri çok iyiyse gelip hemen yanına bir köftecinin daha dükkan açmasıydı bu. İki köfteci de bitti işte. Tükendi. Olsun, çok iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmiştim ama. Sonra okul gezileri. Avant'tan Ankara'ya, Kapadokya'ya, Çanakkale'ye bir sürü geziler düzenledim. Bacak kadar boyuma çok net bakarak. Bu sefer sokakta köfteci olmayışı mantığıyla hareket etmedim elbette. Amaç eğlenmekti. Karlarda yuvarlanmaktı. Otobüs koridoruna serilmiş gocukta arkadaşımla sırt sırta vererek oluşturduğumuz sıcak uykuyu yıllar sonrasına soğutmadan taşımaktı amaç. Hem fotoğraf çekmeyi de çok iyi biliyordum. Daha ne olsun? Okula başlamanın ilk günü hep keyiflidir. Tanışma faslı, kaynaşma faslı, vay bu sene şöyle olacak, vay böyle olacak ve öğretmenin istekleri, düz, çizgili, kareli defterler, kitaplar, pergel, iletki, gönye. Ana baba gününe dönmüş, hangi günse kırtasiyeye gidip listedekilerin tedariki. Takıntılı bir öğretmense kızların kırmızı, erkeklerin mavi kaplı defter ve kitaplarını kaplayıp etiketlemesi. Sanki defterimi mavi kaplamasam cinsiyetim anlaşılmayacak. Ya da birbirimizi daha iyi tanıyalım diye mi acaba bu çaba? Merhaba, adım Zeynep. Faruk ben. Sanırım defterin mavi kaplı olanlardansın. Evet. Ya sen? Benimki kırmızı. Büyüyünce öpüşme ihtimalimiz var yani. Olasılık tabii. Madde 15. Bazı öğretmenler kız öğrencilerin kırmızı, erkek öğrencilerin ise mavi kaplıkla defter ve kitaplarını kaplamalarını isteyebilir. Kimin hangi cinsiyete dahil olduğu iyice belli olmalıdır. Sonra bir karışıklık falan yaşanır. Okul araç gereçleri alınır alınmasına da sonra manasını kaybeder sanki. Bir ilet ki, bir gönye o kadar lüzumsuz aletlerdir ki okul boyunca hiçbir işe yaramaz. Ama yönetmelikler alınmalı der, yönetmeliklerin dediğini öğretmenler öğrencilere der. Her sene milyonlarca iletki ve gönye için haybeye para harcanır. Hala bilmem aldığım onca gönye pergel nerededir? Hangi çöplükte? Yok olmuş mudur sahi? Neden hiç kullanmayacağımı bile bile gider alırım ben de. Sonra sınava girilir. Sınavda üçgenin açısı yazmaktadır 37 derece diye. Açı ölçülüp hazır verilmiştir yani. Ya da farazi olarak verilmiştir açı değeri derece olarak. Ve sınav kağıdının arkasındaki notta da şu yazar. Sınavda iletki, gönye, açı ölçer kullanmak yasaktır. Niye ki? Kullansak ölçerim belki ya. Lütfen ama. Madde 16. İletki, gönye, pergel gibi araçlar kullanılmasa da öğrencilere aldırılır. Tavrına hayran olduğum bir okul malzemesidir silgi. Bir kere asla ama asla bitmez. Öğrencilik hayatı boyunca silgisini sile sile bitirmiş kaç öğrenci gösterebilirsiniz bana? Silgi alındığı andaki disiplinli hatlarını sile sile kaybeder. Ecüş ve bücüş bir şey olur çıkar. En ufak yere düşme anında da bu şekil bozukluğu silgiye oradan oraya götürür ve silgi kaybolur. İlkokulda silgisine kıymet veren bazı öğrenciler ise silgisinin bu zıpır tavrını ebeveynlerinden öğrendiğinden iple silgiyi boyunlarına sabitlerler. Ki akıl dolu bir davranıştır. Ama yine de iddia ediyorum onlar bile bir kere olsun silgilerini tam manasıyla bitirmeden bir şekilde kaybetmişlerdir. Madde 17. Bir öğrencinin öğrencilik hayatı boyunca bir silgiyi silmek eylemini gerçekleştirerek bitirmesi mümkün değildir. Bütün silgiler bitmeden kaybolmaya programlanmıştır. Öğrencilerin sorumluluk anlayışı ve beşeri ilişkileri artsın, pekişsin diye yönetmelikler öğrencilerin çeşitli kollara ayrılmasını buyurur. Öğretmenler de buna harfiyen uyar. Kooperatif kolu, spor kolu, gezi gözlem kolu, temizlik ve sağlık kolu vesaire. Laf olsun diye öğrenciler öğretmenleri tarafından kollara ayrılır. Yoksa bir itfaiye kolu vardır ki yangın çıksa ne yapacağını şaşırır. Ha gider yangın kovasındaki eksilen suyu tamamlar, kovaya düşerek yaşamını kaybetmiş kelebekleri, arıları, sinekleri, örümcekleri temizler, kutlamak gerekir. Eceli gelen arı yangın kovasına düşer. Örneğin temizlik ve sağlık kolları birleşse, komün bir şekilde hareket etse. Toplanıp eylem yapsa ve şunu dese. Temizlik tamam da bugün hangi okula sabunluk koydunuz? Hangi okulda sabun var? Tuvaletten sonra ellerimizi sabunla yıkamak istiyoruz biz. Kim ne diyebilir? Bugün okulların çoğunda sabunluk ve sabunlukların içinde sabun yok. Neyin temizliği bu gerçekten? Okul tuvaletlerine göz atıldığında çıkan sonuç şu olur. 4-5 kabinden oluşuyorsa tuvalet, bunlardan en az biri hangar olarak kullanılır. Burada kendinden geçmiş bir hortum, paslanmış bir varil, fırça, paspas, iğrenç halde durmaktadır. Tuvalet kapıları asla kapanmaz. Kilitleri muhakkak ki bozuktur. Tuvaletlerin böylesine berbat bir durumda olmasında elbette öğrencilerin de payı vardır. Bunun böyle olmasının sorumlusu şudur demeden önce, evet, ben de şurada hatalıyım demesini bilmek gerekir. İbrahim öğretmenlerin sayısı artarsa emin olun okul tuvaletleri de bu halde olmaz. Okul tuvaletlerine bakarak bile İbrahim öğretmen ve benzerlerinin çok fazla olmadığını anlarsınız. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceymiş. A açısı 75, B açısı 30 derece ise C açısı üçgende 85 dereceye tekabül edermiş. Kime ne? Tuvaletlerden başlayabiliyor muyuz eğitime? Budur önemli olan. Yoksa nedir ki C açısının reel ifadesinden kime ne? Madde 18. Okulların çoğunda tuvaletler berbattır. Sabun ve sabunluklara rastlamak deveyle sincabın evlenip yakınlarının mürüvvet beklentisine girmesi gibi bir şeydir. Lisenin resmen bittiğinin şaşalı bir ifadesidir mezuniyet partileri. Aylar öncesinden hummalı bir hazırlık başlar. Ailelerle ve çocukları arasında bu yüzden sert tartışmalar yaşanması mümkündür. Liseli olarak o gece giyilecek kıyafette küçük kadınlar, küçük adamlar olacaklardır. Bir gece de olsa kocaman biriymiş hissine kapılmak. Evet, iyidir. Hiçbir çocuk ebeveyninin seni mezuniyet partisine göndermeye imkanım yok mazeretini anlayamaz, kırılır, küser. Çünkü yıllardır birlikte olduğu onca arkadaşı orada olacaktır. Hem de küçük kadınlar ve küçük adamlar olarak. Eğer böyle parti mevzu bahisse anne ve baba çocuğuna bu mutluluğu yaşaması için destek olmalıdır. Dışarıdan bakıldığında çok önemsiz gibi dursa da lise öğrencisi için harika bir finaldir o gece. Ne zaman o yıllara dönsem ekonomik olarak çok zor şartlarda olmasına rağmen bana harika bir kostüm olan, arabasını o gece bana veren, cebime de yüklüce harçlık koyan babama teşekkür ederim. Beni küçük bir adam ettiği için. Beni adam ettiği için. İlkokuldan liseye kadar uzanan eğitim sürecinde hedef iyi bir üniversitedir. Ve hedefe ulaşan öğrenciler bir parça da olsa hayal kırıklığı yaşarlar. Statik bir eğitimden ibarettir her şey. Fotokopi sistemi üzerine kurulmuştur öğretim. Sınıfın derste anlatılanları harfiyen not alan bir iki öğrencisi vardır ve en önemli bir kaynaktır bu kişi veya kişiler. Rica minnet notlar alınır, fotokopicide seri çekim yaptırılır. Dersten geçer not almak isteyen oturur fotokopi vasıtasıyla çoğalttıklarını ezberler. Üniversite eğitimi de böylece biter. Madde 19. Üniversitelerde eğitim fotokopi sistemi üzerine kurulmuştur. Görerek, deneyerek, yaşayarak laboratuvar ortamında öğrenmek her öğrencinin yakalayabileceği bir şans değildir. Ve her sınıfta anlatılanları harfiyen yazan bir öğrenci mutlaka vardır. Bu öğrenci kullanıldığını hissetse de yazdıklarını paylaşmadan edemez. Geride kalan öğrencilik yıllarındaki sıcak arkadaşlıkları üniversitede kurmak pek mümkün olmamaktadır. Belki bahar şenliklerinde eğlenir gibi yapan birkaç kişiye rastlanır. Hepsi bu. Üniversite eğitimi öğrenciyi biraz olsun özgür kıldığından zaman babında boşluk yaratmak daha kolaydır. Bu boşluklarda batak ve okey gibi oyunlar oynayıp hesabı masadakilere ödetmek de ayrı bir keyiftir. Köfteci zihniyetinden hareketle üniversite panolarında, duvarlarında daima parti duyuruları asılıdır. Hoş geldiniz partisi, kışa merhaba partisi, kışa elveda partisi, ilkbahar partisi, yaza merhaba partisi, yaza güle güle partisi vesaire. Panolardan duyurular eksik olmaz. Bazı uyanık üniversite öğrencileri barlarla, diskolarla anlaşarak bu şekilde çok para kazanma hevesine kapılırlar. Ama nafile bir hevestir. Madde 20. Gözünü para hırsı bürümüş bazı üniversite öğrencileri mevsimleri bahane ederek kışa merhaba, yaza nasılsın bebeğim partisi gibi partiler düzenlemeyi görev bilip parti duyurularını okul panosuna asarlar. Başlı başına sektör haline gelen bu particilikten zengin olan öğrenci yoktur. Öğretim görevlilerinin üniversite öğrencilerini tanımadığı öğrencilerine isimleriyle hitap etmemesinden anlaşılır. Tek tük ismi hafızada kalsa da bazı öğrencilerin genelde öğretim görevlileri isimle seslenmek gibi bir alışkanlıktan yoksundurlar. Bu da üniversitelerin ne kadar soğuk bir eğitim öğretim kurumu olduğunun net göstergesidir. Fakat bunun öğrencilere yansıyan en güzel yanı yoklamalardan kaçmaktır. Bir üniversite öğrencisinin yokluğu üniversitede çok fazla hissedilmez. Arkadaşı kaçak öğrencinin yerine imza atarsa yoklama kağıdına öğrenci sınıftadır işte. Ve bundandır ki üniversite öğrencisi sadece sayı olarak değerlidir. Bunun dışında hiçtir. Sınıf mevcudu 80 ise o yokken 79 olur. O kalabalıkta da yokluğu kimse tarafından hissedilmez. Derse gelirse kendi bilir. Gelmezse de olur. Kimdir ki yani? Madde 21. Üniversite öğrencisi üniversite için sayıdan başka hiçbir şey ifade etmez. Sınıf mevcudu 80 ise o yokken 79 olur. Harç yatırmak ve kayıt tazelemek için bile kışın soğuğunda, yazın sıcağında eziyet çekilmezse üniversitenin bir anlamı kalmaz. Ve öğretim görevlileri öğrencilerin çoğunun ismini bilmezler. Bu da üniversitelerin ne kadar soğuk bir eğitim, öğretim kurumu olduğunun net göstergesidir. Farkındayım. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece ve şaşırmadım. A açısı 75, B açısı 30 derece ise C açısı 85 değil, 75 derece olur. Merak ettim, hata bulma hevesi devam ediyor mu hala diye. Ediyormuş. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 50.